Ayrım 15, sayfa 143. Ben birini öldürdüm. İlk kez 1926 yılında Medicinski Rabotnik, yani tıp işçisi dergisinin 44 ve 45. sayılarında tefrik edilmiştir. Doktor Yashvin tuhaf, alaycı bir şekilde pis pis güldü ve sordu. Takvimin yaprağını koparabilir miyim? Tam gece yarısı, yani ayın ikisi oldu. Tabii buyurun diye karşılık verdim. Yashvin ince beyaz parmaklarıyla üstteki takvim yaprağını köşesinden tuttu ve özenle kopardı. Kopardığı yaprağın altından iki ve salı yazılı kalitesiz kağıttan diğer takvim kağıdı yaprağı göründü. Ama bu grimsi kağıttaki bir şey Yashvin'in dikkatini oldukça çekmişti. Bakarken gözlerini kısmıştı. Sonra bakışlarını takvim yaprağının üzerinden kaldırıp uzakta bir noktaya çevirdi. Odamın duvarlarının ardında sadece kendisinin görebildiği gizemli bir görüntüyü, belki de Şubat'ın dondurucu soğuğunun yoğun sisi altındaki Moskova gecesinden çok uzakta bir yerleri izliyordu besbelli. Ne var orada öyle diye geçirdim aklımdan doktora yan gözle bakarak. Kendisi üzerimde her daim merak uyandıran biri olmuştur. Dış görünüşüyle yaptığı iş birbirine uyumlu değildi. Onu tanımayanlar bir aktör olduğunu düşünürdü her zaman. Koyu renk saçlarının yanı sıra sahip olduğu beyaz teni kendisini yakışıklı ve başkaları arasında fark edilir kılıyordu. Her zaman sinek kaydı tıraş olur, giyim kuşamına özen gösterir, tiyatroya gitmeyi son derece sever ve tiyatro konusunda bir şeyler anlatacak olursa büyük bir zevk ve bilgi birikimiyle yapardı konuşmasını. Biz diğer doktorlar arasında kendini gösterirdi. Onu o anda benim evimde konukken biz diğer stajyer doktorlardan ayıran şey ayakkabılarıydı. Odada 5 kişiydik. Dördümüzün ayağında da buzağı derisinden ucuz, uçları özensizce yuvarlatılmış potinler, Doktor Yashvin'in ayağında ise sivri burunlu, rugan ayakkabılar ve sarı tozluklar vardı. Bu arada Yashvin'in kıyafet düşkünlüğü hiçbir zaman kötü bir izlenim uyandırmamıştır üzerimde. Hakkını vermek gerek. İyi, çok iyi bir doktordur kendisi. Cesur, başarılı ve daha önemlisi devamlı Sevil Berberi ve Valkyrie operalarına gitmesine karşın kitap okumaya da vakit bulan biriydi. Başkalarının arasında kendisini gösterir nitelikte biri olmasının nedeni yalnızca ayakkabıları değil elbette. Benim ilgimi başlı başına çeken özelliği, suskun ve su götürmez biçimde ketum birisi olmasına karşın bazı durumlarda mükemmel bir anlatıcı oluşuydu. Süslemeden, gereksiz sözcüklere başvurmadan, sözcükleri uzatmadan sakin sakin konuşur ve hep çok ilginç şeyler anlatırdı. Ağırbaşlı, şık doktor sanki alev alır, anlatısının dönüm noktalarını vurgulamak ister gibi beyaz sağ eliyle havada kısa süreli ve akılcı hareketler yapardı. Komik bir şey anlatsa da hiç gülmezdi. Teşbihleri o kadar yerinde, doğru ve renkliydi ki onu dinlerken bir düşünceyi içimi sızlatırdı hep. Çok iyi bir doktorsunuz ama kendinize yanlış bir yol seçmişsiniz. Yazar olmalıymışsınız siz. Şimdi yine bu düşünce geziniyordu aklımda. Her ne kadar henüz bir şey anlatmamış ve şu iki rakamına ve bilinmez uzak yerlere dalmış olsa da. Neye bakıyor böyle küçük tabloya mı diye düşündüm ve omzumun üzerinden bakınca duvardaki tablonun bakılacak hiçbir yanı olmadığını gördüm. Tabloda olmadık biçimde kabarık kaslı bir göğüste resmedilmiş bir at, yanında bir motor ve altında da bir at ve bir motorun gücünü karşılaştıralım. Bir at, bir beygir, bir motor 500 beygir gücünde yazılıydı. Tüm bunlar saçmalık arkadaşlar dedim sohbete devam ederek. Dar kafalara özgü bayağılıklar. Lanet herifler biz doktorlara, özellikle biz cerrahlara karşı insafsızlar. Bir düşünün, 100 kere apandisit ameliyatı yapmış biri var önünüzde. 101. ameliyatta hasta masada kalıyor. Ne yani bu adam hastayı öldürmüş, doğramış mı sayılıyor? Mutlaka öyle diyeceklerdir diye karşılık verdi Doktor Gaines. Ölen bir kadınsa, kocası gelip kafanıza bir sandalye fırlatır diyerek kesin bir şekilde onayladı Doktor Plonski ve hatta güldü. Hepimiz güldük. Her ne kadar klinikte havada uçan bir sandalyenin pek gülünecek bir yanı olmasa da. Buna katlanmıyorum diye devam ettim. Onu öldürdüm. Ah, hastamı doğradım sözleri çok yanlış. Pişman edici ifadeler. Kimsenin kimseyi doğradığı yok. Elinizin altında ölen biri bir hasta varsa bu talihsizliktendir. Gerçekten çok saçma. Öldürmek bizim mesleğimizin doğasında yok. Nereden olsun? Ben birini öldürmek katillik diye önceden düşünerek kasıtlı bir şekilde en azından öldürme arzusuyla bir insan ortadan kaldırmaya derim. Eli silahlı bir doktor düşünün. Evet, bu bir katildir, öldürmüştür. Fakat hayatımda bir kez olsun böyle bir doktorla karşılaşmış değilim ve karşılaşacağımı da pek sanmıyorum. Doktor Yashvin başını bana doğru çevirdi. Bu arada bakışlarının ağırlaştığını fark ettim ve şöyle dedi. Buyurun, beni mi istemiştiniz? O sırada parmaklarıyla kravatını düzeltti ve yine hin bir gülümseme vardı yüzünde. Fakat bu kez gülümseme gözlerinde değil, yalnızca ağzının kenarındaydı. Şaşkınlıkla ona bakıyorduk. Nasıl yani? Diye sordum. Ben birini öldürdüm dedi Yashvin. Ne zaman diye saçma bir soru sordum. Takvimdeki 2'yi gösterdi ve cevap verdi. Müsaadenizle bu rastlantıdan söz edeyim. Siz öldürmekten bahseder bahsetmez takvim dikkatimi çekti. Bir baktım ayın 2'si. Bu arada her yıl o geceyi hatırlarım. Tam 7 yıl önce, tam da aynı gecede. Hatta siyah saatini cebinden çıkarıp baktı. Evet, hatta neredeyse aynı saatte. 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gecede öldürdüm onu. Hastanız mı diye sordu Gins. Evet, hastamı. Ama kasten değil, öyle değil mi diye sordum. Hayır, kasten diye cevap verdi Yashvin. Tahmin edebiliyorum diye belirtti kuşkucu Plonski ağzının içinden. Kanserli bir hastaydı herhalde. Ölürken acı çekiyordu. Siz de normalin 10 misli morfin verdiniz değil mi? Morfinle hiç ilgisi yok diye cevap verdi Yashvin. Hasta kanserli falan da değildi. Çok iyi hatırlıyorum. Dışarıda don vardı. Hava -15 dereceydi. Yıldızlı bir geceydi. Ah ne güzeldir Ukrayna'da yıldızlar. Neredeyse 7 yıldır Moskova'da yaşıyorum. Fakat hala öz yurduma çeken bir şeyler var beni. Yüreğim sızlıyor. Zaman zaman dayanamayıp bir trene atlayıp oraya gidesim, gidip yeniden karla kaplı o sarp kayalıkları göresim geliyor. Sonra Dinyeper'i. Dünya üzerindeki Kiev'den daha güzel başka bir şehir yoktur. Yashvin takvim yaprağını cüzdanına koydu. Koltuğa yerleşti ve anlatmaya devam etti. Korkutucu bir şehir, korkutucu bir dönem. Siz Moskovalıların hayatınızda görmediğiniz korkunç şeyleri gördüm ben. Sene 1919, yine bir Şubat'tı. Hava kararmaya başlamıştı. Akşam saat 6'ydı. Garip bir durum akşam karanlığında gelip beni bulmuştu. Çalışma odamdaki masamın üzerinde bir lamba yanıyordu. İçerisi sıcak ve rahattı. Bense yerde küçük bir bavulun üzerinde oturmuş, içinde bir sürü ıvır zıvırı sığdırmaya çalışıyordum. Ağzımdaysa fısıldadığım tek bir sözcük. Kaç, kaç. Gömleğimi bavula sokuyor, yine çıkartıyorum. Kahrolası bir türlü sığmıyor. Küçük bir e-bavuluydu. İç çamaşırlarımdan, yüzlerce sigaradan, stetoskoptan yer kalmadı. Ne var ne yok bavuldan dışarı taşıyor. Gömleği elimden bırakıp dışarı kulak veriyorum. Camlara kış için macun çekilmişti. Ses boğuk da olsa duyuluyordu. Uzaklarda bir yerde güm güm diye top sesler iniyor. Sonra ses kesiliyor. Camdan dışarıya bakıyorum. Yüksek bir yerde Alexey Bayırı'nın üst tarafında oturuyordum ve tüm Podil'i görebiliyordum. Gece Dinyeper tarafından çöküyor, evlerin üzerini örtüyor ve evlerin ışıkları zincirleme ardı ardına yanıyor. Sonra yine bir top sesi. Dinyeper tarafından ses geldikçe fısıldıyorum. Atın, atın, daha çok atın. Durum şuydu. O saatte tüm şehir Petrilyuna'nın, dipnot, 1917'deki Bolşevik devriminden sonra Ukrayna'daki başarısız bağımsızlık mücadelesinin önderi. Er ya da geç gideceğini biliyordu. Bu gece olmazsa öbür gece. Bolşevikler Dinyeper'i batı kısmından söylenenlere göre de kalabalık birliklerle ilerliyorlardı. Ve şunu da itiraf edeyim, tüm şehir onları sadece sabırsızlıkla değil, büyük bir keyifle bekliyordu. Çünkü Petliura'nın birlikleri Kiev'de bulundukları bir aylık süreçte insanlara akıl almaz şeyler yapmışlardı. Pogromlar, dipnot, ayaklananların belli gruplara etnik, dini ve siyasi nedenlerle uyguladıkları şiddet olayları. Her dakika artıyor, her zamanki gibi başta Yahudiler olmak üzere her gün birileri öldürülüyordu. İnsanların mallarına el koyuyorlar, şehirde içleri kırmızı kuyruklu, ucu püsküllü kalpaklı insanlar, dipnot, 1917'den sonraki Rus iç savaşında Ukrayna'daki silahlı ayaklanmada yer alanların giydikleri kuyruklu şapka. Dolu otomobiller bir o yana bir bu yana hızla geçiyordu. Son günlerde uzaklarda tüfek sesleri dinmek bilmiyordu. Gece de, gündüz de, herkes de bir mecalsizlik, herkesin gözleri endişeli, dehşet içinde. Çok uzakta değil, bir gün önce penceremin altında karın üzerinde iki ceset durdu yarım gün boyunca. Birinin üzerinde kül rengi bir manto, diğerinde ise siyah bir gömlek vardı. İkisinin de ayağında çizmeleri yoktu. Görenler ya bucak bucak kaçıyor ya da başlarında toplanıp izliyorlardı. Başı açık birkaç köylü kadın kapılarından fırlamışlar, sıkılmış yumruklarını göğe doğru kaldırıp bağırmışlardı. Ellerini sıkmışlar ve göğe doğru "Bekleyin gelecekler, Bolşevikler gelecekler!" diye bağırıyorlardı. Neden öldürüldüğü meçhul bu iki kişinin görüntüsü o kadar rahatsız edici, o kadar acı vericiydi ki ben de Bolşeviklerin gelişini bekler oldum. Gittikçe daha da yakınlaşıyorlardı. Hava kararıyordu. Uzaklardan gelen top gümbürtüleri sanki yerin dibinden geliyormuş gibiydi. Velhasıl kelam, odamda bir lamba hem rahatlatıcı hem de endişe verici bir vaziyette yanıyordu. Evde yalnızdım. Kitaplar etrafa saçılmıştı. Bütün bu kargaşa içinde hala uzmanlığa hazırlanmak gibi delice bir istek vardı içimde. Bense küçük bavulumun üzerinde oturuyordum. Bir zamanın gelip olayların evimin içine kadar girdiğini, beni saçlarımdan yakalayıp sürüklediğini, her şeyin bir karabasana dönüştüğünü de belirtmeliyim. Kadın hastalıkları bölümünde stajyerlik yaptığım kenar bölgedeki bir işçi hastanesinden döndüğüm bir akşam, kapının arasına sıkıştırılmış resmi bir makamdan olduğu belli nahoş bir zarf karşıladı beni. Zarfı hemen olduğum yerde sandıkta açıp kağıdın üzerinde yazılı olanı gördükten sonra doğruca merdivene oturuverdim. Kağıdın üzerine daktilo ile mavi renkte şöyle yazılmıştı. Bu bildirimi aldığınız zaman. Bu arada yazılanlar Ukraynacaydı. Yazıyı kısaca Rusça'ya çevirecek olursam. Bu bildirimi aldıktan sonra 2 saat içinde göreve tayin edilmek üzere hastane yönetimi dolmuş. Bu demek oluyordu ki sokaklarda cesetleri terk eden Efendi Petrulya'nın komutasındaki bu muhteşem orduda ben, kızılaçlı biri olarak isyancıların, pogromların safında olacaktım. Merdivende oturup düşünecek zaman yoktu. Altımda yay varmış gibi ayağa fırlayıp eve girdim hemen. Bavulum işte orada duruyordu. Hızlıca bir plan yaptım. Birkaç iç çamaşır alıp evden defolacak ve kenar bölgede oturan melankolik görünümlü ve bolşevik yanlısı olduğu apaçık bir sağlık memuru dostumun yanına gidecektim. Petilura düşürülene değinde orada kalacaktım. Eninde sonunda düşürülecekti değil mi? Belki de bu uzun süredir beklenen bolşevikler yalnızca bir efsaneydi. Top sesleri nereye kaybolmuştu? Ses yoktu. Yo, hayır tekrar başladılar. Gömleği öfkeyle bir yere fırlattım. Bavulun kilidini kapattım. Tabancamı ve yedek şarjörü cebime koydum. Kızıl haç pazbentli paltomu üzerime geçirip hüzünle etrafıma bakındım. Lambayı söndürdüm ve karanlığın içinde el yordamıyla yolumu bularak sofaya gittim. Işığını yaktım. Başlığı aldım ve kapıyı açtım. Sahanlığa çıktım. O an bir öksürük sesi duydum. Omuzlarında kısa namlulu süvari tüfekleri olan 2 kişi evime girdi. Birinin mahmuzları vardı, diğerinin yoktu. İkisinin başında da mavi kuyrukları fütursuzca yanaklarına değen kalpakları vardı. Kalbim duracak gibi oldu. ''Sen doktor Yashvin misin?'' diye sordu süvarilerden biri. ''Evet benim.'' diye cevapladım belli belirsiz bir şekilde. ''Bizimle geliyorsunuz?'' dedi süvari. ''Bu ne demek oluyor?'' diye sordum biraz kendimi toparlayıp. ''Sabotaj ne olacak?'' diye cevap verdi mahmuzları şıngırdayan süvari alaycı ve şeytanca bana bakarak. ''Doktorlar silah altına alınmak istemiyorlar. Bu yüzden kanun önünde hesap verecekler.'' Sofanın ışığı söndü, kapı çarpıldı. Sonrası merdiven ve dışarısı. ''Nereye götürüyorsunuz beni?'' diye sordum. O sırada usulca cebimdeki tabancanın soğuk kabzasına dokundum. ''Birinci süvari alayına'' diye karşılık verdi mahmuzlu olan. ''Niçin?'' ''Ne demek niçin?'' diye sordu öteki şaşırarak. ''Orada doktor olarak görev yapacaksınız. Alay kumandanı kim?'' ''Albay Leşçenko'' diye cevap verdi sol tarafındaki mahmuzlu süvari hafif bir gururla. Mahmuzları ritmik bir şekilde şıngırdıyordu yanımda. ''Köpoğlunun tekiyim ben'' diye düşündüm. Birkaç parça don için bavulla uğraşıp durdum öyle. 5 dakika önce çıksan ne vardı? Şehri karlı, karanlık bir gökyüzü örtmüş, yıldızlar çıkmıştı konağa vardığımızda. Buz tutmuş şatafatlı camlarda elektrik ışığı parlıyordu. Mahmuz şıngırtıları arasında beni boş, tozlu bir odaya götürdüler. Oda ilale şeklindeki kırık abajur gözleri kör edecek bir biçimde müthiş aydınlatıyordu. Köşede bir tüfek dikili duruyordu. Dikkatim tüfeğin yanındaki köşedeki kızıl kırmızı lekelere, lime lime olmuş güzelim duvar halısının asıl olduğu yere yöneltti. Kan olmalı bunlar diye düşündüm. Kalbim iyice sıkışmıştı. Albayım dedi mahmuzlu olan süvari alçak sesine. Doktoru getirdik. Yahudi mi diye kükredi bir yerlerden boğuk kuru bir ses birden. Üzerinde bir çoban kızı olan duvar halısının ardında bir kapı sessizce açıldı ve içeri biri girdi. Adamın üzerinde görkemli bir palto ve mahmuzlu çizmeler vardı. Gümüş işlemeli Kafkas kemeri beline sıkıca bağlanmıştı. Kemerindeki Kafkas kılıcı abajurun lambasının ışığı altında parıl parıl parlıyordu. Koyun postu kapağının koyu kırmızı renkli tepesi altın sarmalarla süslüydü. İçlerinde kara birer top sekiyormuşçasına çekik duran gözleri kötü kötü hastalıklı bir acayip bakıyordu. Çiçek bozuğu yüzündeki siyah bakımlı bıyığı sinirden titriyordu. ''Hayır Yahudi değil'' diye cevap verdi süvari. O sırada adam bana doğru gelip gözlerime baktı. ''Yahudi değilsiniz'' dedi ağır bir Ukrayna aksanıyla. Ukraynaca ve Rusça sözcüklerin karışımından oluşan bozuk bir dille konuşarak. ''Ama bir Yahudi'den aşağı kalır yanınız yok. Savaş biter bitmez askeri mahkemeye göndereceğim sizi. Sabotajdan kurşuna dizileceksiniz'' dedi ve ''gözünüzü üzerinden ayırmayın doktorun. Bir de at verin'' diye buyurdu süvariye. Tahmin edebileceğiniz gibi bembeyaz kesilmiş, hiç ağzımı açmadan öylece duruyordum. Sonra her şey kötü bir rüya gibi akmaya başladı. Köşede biri acıklı acıklı, Mahreme dedim bana, albay diye bağırdı. Titreyen bir sakal, yırtık bir asker paltosu gördüm belli belirsiz. Adamın etrafındaysa süvari yüzleri görünüp kaybolmaya başladı. Kaçak mı bu diye hırıltılı bir şekilde sordu yine aynı tanıdık boğuk ses. Seni sefil yaratık. Albayın dudakları titreyerek kılıfından parlayan korkunç bir silah çıkartıp kabzasıyla yaralı adamı suratına vurduğunu gördüm. Adam bir kenara yığıldı. Kendi kanıyla boğulacak gibi oldu ve dizlerinin üzerine düştü. Gözlerinden şarıl şarıl yaşlar boşanıyordu. Ve sonra karla kaplı beyaz şehir gözden kayboldu. Gizemli Dinyeper'in sakin ve karanlık kıyısı boyunca bir yol uzanıyordu. Ağaçlıklı bir yoldu bu. Birinci süvari alayı yolda kıvrıla kıvrıla ilerleyen bir sıra halinde gidiyordu. Alayın sonundan iki yük arabasının gürültüsü duyuluyordu arada bir. Uçları kırağı kaplı sivri başlıklardan daha yüksekte olan kara mızraklar sallanıyordu. Soğuk bir eyerin üzerinde gidiyordum. Çizmelerim içindeki ayak parmaklarım arada bir hareket ettikçe acıyorlardı. Kırağı tutunca keçe gibi olan başlığımdaki bir aralıktan nefes alıyordum. Eğerin kaşına takılı bavulum sol kalçamı sıkıştırıyordu. Beni sıkı sıkıya takip eden muhafızım yanımda sessizce ilerliyordu. İçimde ayaklarım gibi buz kesmişti. Ara sıra kafamı gökyüzüne kaldırıyor, parlak yıldızlara bakıyordum. Kulaklarımda hala neredeyse hiç dinmeyen acı çığlığı vardı kaçağın. Sanki oraya ilişip kalmış gibiydi. Albay Leşçenko adamın harbilerle dövülmesini emretmiş ve konağın içinde dövmüşlerdi adamı. Uzaktaki karanlıktan artık ses gelmiyordu. Bense bu sessizlikten yola çıkarak büyük bir üzüntüyle Bolşeviklerin püskürtüldüğünü düşünüyordum. Akıbetimden hiç umut yoktu. Slobodka'ya doğru gidiyorduk. Orada durmamız ve Dinyeper üzerindeki köprüyü savunmamız gerekiyordu. Savaş biterse ve bana özel bir ihtiyaç kalmazsa Albay Leşçenko beni yargılayacaktı. Bunu düşündükçe sanki taş kesiliyor, özlemle üzgün üzgün yıldızlara bakıyordum. Böyle korkunç bir dönemde görevinin gereklerini 2 saat içinde yerine getirmeye istekli olmayan birisi için mahkemenin ne karar vereceğini tahmin etmek zor değildi. Diplomalı bir adamın kara yazısıydı bu. Neredeyse 2 saat sonra kaleidoskopun görüntüleri gibi yine her şey değişiverdi. O karanlık yol kaybolmuştu. Beyaz sıvalı bir odadaydım. Ahşap masanın üzerinde bir fener, büyük bir parça ekmek ve darmadağın olmuş bir ilaç çantası duruyordu. Ayaklarımın buzu çözülmüş, küçük kara demir sobada dans eden kıpkırmızı alevler sayesinde ısınmıştım. Arada bir muhafızlar geliyordu, onları tedavi ediyordum. Çoğu donmuş olarak geliyordu. Çizmelerini çıkarıyor, ayaklarına sarılı bezler açıyor, ateşin dibinde kıvrılıyorlardı. Odada ekşi bir ter, ucuz tütün ve iyot kokusu vardı. Bazen de tek başıma oluyordum. Başıma dikilen muhafız beni yalnız bırakıyordu. Daima kaçma düşüncesiyle zaman zaman kapıyı aralıyor, dışarıya bir bakıyor ve eriyip akmış bir mumun aydınlattığı merdivenleri, yüzleri ve tüfekleri görüyordum. Tüm ev tıka basa insan doluydu. Adım atması güçtü. Ben karargahın tam ortasındaydım. Kapıdan geriye dönüyor, bitkin bir halde masaya oturuyor. Başımı kollarımın üzerine koyup dikkatle dinliyordum. Bir süre sonra her 5 dakikada bir aşağıdan acı bir çığlık duyuluyordu. Artık ne olup bitiyor iyice biliyordum. Birilerini harbilerle dayaktan geçiriyorlardı. Bu çığlıklar bazen bir aslanın gür kükremelerine benzer bir şeylere, bazen de aşağıdan duyulduğu kadar yalvarış ve yakarışlara. Sanki biri bir arkadaşıyla mahrem bir konuda konuşuyormuş gibi cılız seslere dönüşüyor, bazen de bıçakla kesilmiş gibi susuyordum. ''Neden yapıyorsunuz bunları onlara?'' diye sordum bir gün soğuktan titreyen ellerini ateşe doğru tutan Petrula'nın adamlarından birine. Çıplak ayağının biri taburenin üzerinde duruyordu. Ben de mosmor olmuş ayak baş parmağındaki cerahat toplanmış yaranın üzerine beyaz merhem sürüyordum. ''Slobodka'da bir örgüt yakaladık. Komünist ve Yahudiler. Albay sorguya çekiyor onları.'' diye cevap verdi. ''Karşılık vermedim. Gittiğinde başlığımı geçirdim başıma. Böylelikle daha az duyar oldum sesleri. 15 dakika kadar böyle kaldım.'' Gözlerimi kapadığımda hemen gözlerimin önüne gelen altın sırmaların altındaki çiçek bozuğu yüze dalmış gitmiştim ki başımdaki muhafızın sesini duydum. Albay size emrediyor. Ayağa kalktım. Muhafızın şaşkın bakışları altında başlığımı çıkarttım ve süvariyi takip ettim. Merdivenlerden indik ve ben beyaz bir odaya girdim. Fener ışığının aydınlattığı Albay Leşçenko oradaydı. Beline kadar soyunmuş, göğsüne kanlı bir gazlı bezi bastırarak taburede büzülmüş oturuyordu. Çaresiz görünen bir oğlan şaşkın şaşkın yanında duruyor, ayaklarını sürükledikçe mahmuzları şıkırdıyordu. Alçak diye mırıldandı dişlerinin arasından albay. Sonra bana dönüp, pekala hekim bey, yaramı sarın, delikanlı, sen dışarı diye emretti askere. Ve o da ağır adımlarla gürültü yaparak kapıya gitti. Evde çıt çıkmıyordu. Birden pencerenin çerçevesi zangırdadı. Albay karanlık cama doğru çevirdi başını. Tabii ben de. Top atıldı diye düşündüm. Titreyerek derin bir iç çekip sordum. Nasıl oldu bu? Cep çakısıyla diye cevap verdi albay somurtarak. Kim yaptı? Sizi ilgilendirmez diye karşılık verdi soğuk öfke dolu bir küçümsemeyle ve ekledi. Ah hekim bey, sonunuz hiç iyi olmayacak. Birden aklıma, biri yaptığı işkencelere dayanamayıp üzerine atılıp yaralamış olacak. Ancak böyle olmuş olabilir diye bir fikir geldi. Bezi yaranın üzerinden kaldırın dedim ve siyah kıllı göğsüne doğru eğildim. Fakat daha kanlı bez parçasını kaldıramadan kapıdan pat pat ayak sesleri, itiş kakış gürültüleri duyuldu ve sonra kalın sesli biri bağırdı. Dur, dur seni lanet, nereye gittiğini sanıyorsun? Kapı ardına kadar açıldı ve perişan halde bir kadın zorla içeri sokuldu. Yüz ifadesi sakindi, hatta gülümsüyormuş gibi geldi bana. Aşırı öfkenin kendini çok değişik biçimlerde gösterebildiğini çok sonra öğrendim. Esmer bir el başörtüsünden yakalamaya çalıştı ama kadın kurtuldu. Asker bırak, defol diye buyurdu albay ve o an el ortalıktan kayboldu. Kadın yarı çıplak albaya gözünü dikti ve ağlamaksızın kuru bir sesle sordu. Neden vurdunuz kocamı? Öyle gerekti, vuruldu diye karşılık verdi albay acıdan yüzü buruşarak. Parmaklarının altındaki bez parçası iyice kıpkırmızı olmuştu. Kadın öyle bir gevrek kahkaha attı ki kilitlenmiş gibi gözlerine bakmaya başladım. Hiç böyle gözler görmemiştim. Sonra bana döndü ve ''Siz de doktor olacaksınız'' dedi. Kolumdaki kızıl haçı dürttü ve başını salladı. ''Ah ah'' diye devam etti. Gözleri alev alev yanıyordu. ''Ah ah, ne alçak bir adamsınız. Mektep görmüşsünüz, bir de gelmiş bu adamın yarasına bakıyorsunuz. Onun yanında durmuş pansuman yapıyorsunuz ha? Bu adam insanların yüzlerine vuruyor da vuruyor. Ta ki akıllarını kaçırana dek. Siz de gelmiş onun yarasına bakıyorsunuz.'' Gözlerimin önündeki her şey bulanıklaştı. Hatta midem bulandı. Talihsiz doktorluk hayatımın en korkunç ve şaşkınlık verici döneminin o an itibariyle başladığını hissettim. Bana mı dediniz diye sordum. Bir yandan da titrediğimi fark ettim. Bana mı? Evet biliyorsunuz ki diye devam ettim fakat kadın dinlemek istemiyordu. Başını albaya doğru çevirip yüzünün ortasına tükürdü. Albay hemen ayağa fırladı ve bağırdı. Askerler! Askerler içeri doluştuğunda öfkeyle bu kadına 25 harbi çekin dedi. Kadın ağzını açmadı. Kollarından tutup sürükleyerek dışarı çıkardılar onu. Albay ise arkalarından kapıyı kapatıp sürgüsünü çekti. Sonra tabureye çöktü ve gazlı bezi bir kenara bıraktı. Küçük yarasından kan akıyordu. Albay bıyığının sağ tarafındaki tükürüğü sildi. Kadına ne yapacaklar diye sordum tuhaf bir sesle. Gözleri öfkeyle yanıp tutuşuyordu. Ne? Dedi hiddetle bana baktı. Bana doktor diye verdikleri meraklı bir kediymiş meğer. Kurşunlardan birini ağzına sıkmıştım herhalde. Çünkü taburenin üzerinde sarsılırken ağzından kanların fışkırdığını hatırlıyorum. Sonra hemen göğsünden ve karnından da kanlar akmaya başlamıştı. Ardından göz bebekleri kayboldu. Gözleri siyahtan beyaza döndü ve yere yığıldı. Ateş ederken hatırlıyorum da kurşunları saymayı unutup 7. ve sonuncu kurşunu da harcarım diye korkuyordum. Bu benim ölümüm olur diye geçirdim aklımdan. Browning'den çıkan barutun kokusu çok hoş geliyordu. Tam kapı gıcırdamaya başladı ki ayağımla camı kırıp kendimi pencereden aşağı attım. Talihim benden yanaydı. Boş avluya düştüm. Odun yıllarının önünden geçip karanlık bir sokağa vardım. Rastlantı sonucu birbirine oldukça yakın iki duvar arasındaki küçük boşluğa düşmeseydim beni kesin yakalarlardı. Mağarayı andıran bir çukurun içinde kırık bir tuğla parçasının üzerine oturdum birkaç saat. Süvarilerin yanından geçip gittiklerini duyabiliyordum. Arka sokak Dinyeper'e çıkıyordu. Nehir boyunca koşturup uzunca bir süre beni aradılar. Aralıktan bir yıldız gördüm. Nedense Mars olduğunu düşündüm. Sanki patlıyormuş gibi göründü gözüme. Birden ilk mermi patladı ve yıldızın parlaklığını gölgeledi. Ardından bütün gece Slobodka'da gümbürtüler, patlamalar duyuldu. Bense tuğladan inimde hiç ses çıkarmadan oturuyor, akademik derecelerimi ve kadının harbi darbelerinden ölüp ölmediğini geçiriyordum aklımdan. Ortalık yatışıp gün biraz ağardığında bu azaba dayanamayıp çukurdan çıktım. Bacaklarım buz kesmişti. Slobodka'da ölüm sessizliği vardı. Çıt çıkmıyor, yıldızların parıltısı sönüyordu. Köprüye geldiğimde Albay Leşçenko diye biri, süvari alayı sanki hiç var olmamış gibiydi. Sadece ayaklar altında çiğnenmiş yolun üzerindeki at dışkıları vardı. Tüm yolu bir başıma gelmiş Kiev'e varmıştım. Gün iyice ağarmıştı artık. Kulaklı şapkaları olan tuhaf devriyeler karşıladı beni. Durdurup kimlik sordular. Ben Doktor Yashvin dedim. Petrulyanın adamlarından kaçıyorum. Nerede onlar? Gece vakti şehri terk ettiler. Kiev'de bir devrim komitesi kuruldu. Devriyelerden birinin gözlerime baktığını fark ettim. Sonra halime acımış gibi omuz silkip evinize gidin doktor dedi. Ben de gittim. Bir sessizlikten sonra Yashvin'e öldü mü yoksa sadece yaraladınız mı onu diye sordum. Yashvin yine o tuhaf gülümsemesini takınıp cevapladı. Müsterih olun, öldürdüm. Cerrahlık tecrübelerime güvenebilirsiniz. Elbette. 1917. Doktor Baumgart. Sayfa 157. Kitabın sonu. Seslendiren Arda Topuk. Şubat 2016.